Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız her zaman olduğu gibi ve bendeniz Süleyman Derin. Önceki haftalarda Abraham Maslow isimli transpersonal psikoloji veya humanist diyelim hocam. Humanist psikolog.
Humanist psikolojiyle evet. Başladı. Transpersonal psikoloji evet. Bitiş yaptı.
O psikoloğu incelemiştik. Bu birkaç önümüzdeki programda Carl Rogers diye yine insancıl psikolojinin, insani psikolojinin önde gelen şahıslarından Carl Rogers'ı sizlerle inşallah paylaşacağız. Bayzan Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad'ım.
Hocam niye Abraham Maslow'dan Carl Rogers'a geçtik? Belki bazı dinleyicilerimiz merak ediyordur. Yakın değil mi birbirine?
Evet, yani humanist ekolün öncüsü tabii Maslow. Maslow daha sonra transpersonal psikolojiye bir geçiş yaptı. Şu Rogers da humanist psikolojinin önemli isimlerinden olmakla birlikte aynı zamanda diyelim ki Türkiye'deki okullarda eğitim kurumlarındaki rehberlik ve psikoloji danışmanlarının en fazla yararlandığı, onlara okutulan isimler arasında yer alıyor. Çünkü danışan merkezli psikoterapi veya danışan merkezli bir terapi sistemi şeyde daha fazla uyuşuyor.
Eğitim sahasında.
Eğitim sahasında daha uygun düşüyor. Öğrenciyi bir özne olarak tanımak, onun kendi problemini çözmesi konusunda yol yordam öğretmek. Hani bana balık verme, balık tutmayı öğret. Kendi ayaklarının üzerinde durmak falan diye ifade ettiğimiz şeyler aslında. Rogers'ın dediği.
Geçen bizim ufak oğlanı İmam Hatip Ortaokulu'na yazdırıyorum.
Maşallah.
Okulun müdürü dedi ki ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Problem getirebilirsiniz ama 3 tane muhtemel çözümle beraber gelin bana.
Aa, harika, evet.
Demek ki hocam bu hocamız Carl Rogers okumuş herhalde yani. Ben de zannettim ki yani kendisi bunu düşünmüş. Ama çok hoş bir şey değil mi hocam?
Tabii.
3 diyor muhtemel çözümle gelin odama diyor.
Evet.
Yani öğrenciyi merkeze koyup o probleme çözümü de sen üret diyor.
Yani aslında ideal olan o. Yoksa insan beyni acayip senarist. Bir problem üretmeye dursun. Sonra o problemin türevlerini almaya başlıyor. Yani birdenbire böyle bir şey gibi, ipek böceğinin kendi etrafında kozu örmesi gibi o problemlerden bir kozu örüyor, içinde kalıyor. Çıkamıyorum evet. Diyor. İyi ama onu ören zaten sensin. Bir de oradan çıkmak istiyorsan artık ipek böceği olarak çıkamazsın. Oradan artık kelebek olacaksın.
Daha bir yani, üst kademeye.
He, dönüşüme uğrayacaksın. Şimdi dönüşüme razı olmuyor. Şimdi bazı insanlar var. Geçenlerde öyle bir olay oldu. Bir arkadaş beni arıyor. Benden bir konuda şey istiyor. Destek istiyor.
Ama değişime de kapalı.
Şimdi mi? Destek istiyor. Ben söylüyorum. Benim söylediğim formüller konusunda benimle tartışıyor. Diyorum ki bak. Yani benim görüşümü söylüyorsan bu. Bunu kabul edip etmemek zorunda değilsin. Ama bunu benimle niye tartışıyorsun ki? Yani benim elimde olan bu var.
Değişime kapalı işte hocam. Yani evet. Değişmek istemiyor.
Sen hem o kozanın içinde durmak istiyorsun. Hem kelebek olmak istiyorsun. Bu ikisi beraber olmuyor yani. O dönüşümü kabul etmen lazım. Metamorfoza uğrayacaksın yani.
Hocam bu insani, insancıl, humanist kelimesi bende şöyle bir çağrışımı yaptı. Daha önceki psikologlar insanı farklı olarak görmüyorlardı. Hani bir maymun neyse evet, daha akıllısı.
Evet. Çıplak bir maymun.
Bir tanesi diyorduk işte kesip yediğimiz öküzden fark yoktur insanın. Biraz beyni gelişmiştir falan diyordu. Şimdi bu insani, insancıl, humanistlerde sanki ya arkadaş insan farklı bir varlıktır. O kategorilerin hiçbirine sığmaz. Tabii bizdeki Müslümanların dediği gibi ruhu vardır. Allah ile iletişime geçebilir. Ondan habersizler. Ama bu insan da sizin dediğiniz kalıplara uymuyor.
Evet.
Bunun üstünde bir varlık dedikleri için belki acaba mı humanist oldular?
Evet. Şimdi humanist kavramı bir de aydınlanma felsefesinde dine meydan okumak için kullanılmış bir
İnsanı
kavram.
İnsanı merkeze koyan.
Ama buradaki o anlamda değil, o boyuta varan onun vurgusu o diye. Bunun vurgusu tam sizin dediğiniz nokta, insanı diğer canlılardan farklılığını vurgulayan bir boyut. Burada şeyin tabii çok önemli etkenleri var. İşte Batı dünyasında Newton fiziği, Darwinizm vesaireyle beraber esen bir rüzgar var. Onunla birlikte insan da böyle şey olarak kabul ediliyor. Çıplak bir maymun olarak görülüyor ya da biyokimyasal bir bilgisayar olarak görülüyor. İnsanın o İçli tarafı, duygulu tarafı, insanın özel tarafı göz ardı ediliyor. İnsan böyle otomatik tepki veren gelişmiş bir robot gibi görülmeye başlanıyor yani. o denklemden çıkartması bakımından humanist psikoloji aslında şey önemli. Zaten arka planda varoluşçu felsefe var. Felsefe tarihi boyunca baktığımızda hocam insanın içine ilk yönelen felsefe şeydir. Batı geleneğinde varoluşçuluktur. Özellikle Kierkegaard'la birlikte Danimarkalı filozof insanın iç dünyasına bir yöneliş var. O bakımdan varoluşçuluk aslında Batı'nın bir açıdan tasavvufu taklit çabasıdır yani.
Evet.
Ve humanist psikolojide varoluşçuluk ile humanist yaklaşım iç içe
yani
gelişmiş.
Hocam, felsefedeki humanizm daha farklı. Yani Tanrı öldü, insan yeni Tanrı oldu gibi haşa bir
evet, Nietzsche'nin
iddia.
Söyleme. Evet.
Ama psikolojideki böyle değil. Psikolojideki daha pozitif.
Evet.
Ya insan kedi, maymun, efendim fare değildir. Evet. Yani insanı bunlarla karıştırmayın. Evet. Ruhu tam belki keşfedemiyorlar.
Ama en azından insani farklı pek oldu. Çok özelliği evet kabul ediyor. Şimdi şeyi düşünelim. Pavlov. Bütün deneyleri neredeyse hayvanlar üzerinedir. Watson da büyük ölçüde hayvanlar üzerinde deney yapmış. İnsanlar üzerinde de deney var ama o hayvanlardan elde ettiği bilgiyle bunu yapıyor.
Evet.
Oysa insanı o hayvansı tarafıyla araştırıyor.
O yüzden bence hem Abraham Maslow hem de bu zat psikolojiye biraz daha maneviyatı, vicdanı, ruhu katmalar açısından bize daha yakın sanki
evet,
hocam.
Tabii insaniyet de diyebiliriz. İnsaniyeti bir anlamda biraz daha vurgulamaları ve şeyde ilginçtir. Carl Rogers kendi yaklaşımı var ama bir de şunu söylüyor. Gelecek zamanın psikolojisi daha spiritüel olacaktır. Daha ruhsal, daha manevi olacaktır.
Çünkü bunu görüyor. 33 sene, küsur sene psikologluk, psikiyatristlik yapmış.
Evet, evet.
İnsanın öyle çok basit bir varlık olmadığını, öyle şartlanmayla falan hemen kolayca tedavi edilmeyeceğini.
Farkında.
İçinde derinlik olduğunu, o derinliğe hitap etmezseniz insanı tedavi edemeyeceğinizi keşfetmiş sanki hocam.
Kesinlikle. Bir de bütün bunlar aslında yaşayarak öğrenmiş. Şimdi bir kere kişisel yaşam öyküsüne baktığımızda hocam böyle şey içe dönük bir çocuk Rogers. Anne baba ailevi problemleri de olan bunları aşmak için çok çaba sarf eden ve bu nedenle aslında en son psikolojiye geliyor. Daha önce niyeti ziraat mühendisi olmak.
Babası bir çiftlik almış. Orada evet. Kendine ait işte tavukları bilmem ne yetiştirdiği hayvanları
evet,
da var.
Evet.
Buna rağmen bakıyor ki hayat daha önemli. Hayvanların evet. Da üstüne geçmek lazım herhalde.
Sonra şeye yöneliyor. Ruhbanlığa yöneliyor ve bir niyeti ilahiyatçı olmak. Fakat orada da bir inanç krizi yaşıyor. Oradan psikolojiye geçiyor. Bu arada psikolojide, psikanalizde Freud'un çizgisinde kendisini geliştiriyor, gidiyor. Fakat terapi sürecinde ciddi tıkanıklıklar yaşıyor.
Hocam burada bir şey antiparantez. Freud insan kötüdür
evet.
Önermesiyle yola çıkmıştı.
Evet.
Sanki Carl Rogers da onun zıttına. İnsan iyidir.
Tam tersi evet. İnsan en temelde iyidir. Yani
tabii yani.
Carl Rogers şunu reddetmiyor yani. Şimdi dinleyicilerimiz hemen diyebilir ya bu kadar kötü insanı nasıl açıklayacağız. İnsanın özü itibariyle iyi olduğunu, çevresel etkenlerle beraber kötüleştiğini söylüyor.
Bu esasında şu hadis-i şerifin oradaki yansıması hocam. Çünkü insan aklı ideolojik düşünmezse, fıtri düşünürse İslam'a çok yaklaşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küllü mevludin yuledu alel fıtra.
Fıtrat üzere.
Her doğan bebek temiz bir fıtrat üzere doğar. Onu anası babası Hristiyan yapar, Yahudi yapar, Mecusi yapar diyor.
Evet.
Yani çevreyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
Çok
yani
vurgulu.
Biz Hristiyanlığın zıttına bizde insanlar dünya günahkar, kötü, çirkin gelmiyor. Tam tersine temiz, masum. Bebek gibi masum deriz.
Evet.
Dünyaya temiz geliyor. Ama tabii aile çevresi zamanla onu işte iyi veya kötü yöne yönlendiriyor. Yönlendir. Carl Rogers bu manada sanki İslam'a da daha biraz yakın.
Daha sempatik, daha iyimser. Şey de ilginç, Freud mesela Hristiyanlığa, dine karşı, Hristiyanlığa karşı. Ama mesela Hristiyanlık insanı doğuştan günahkar sayıyor ya.
Onu alıyor.
Aslında o yöntem olarak onu alıyor. Yani kavramsal bir geçiş var. Her ne kadar psikoloji kavramıyla bunu ifade ediyorsa da doğuştan insanı kötü kabul etmek.
Asli günah dediğimiz.
Evet. Öyle kabul etmek. Ve eğer o insanın doğasını kötü bulduğu için sürekli olarak insanla ilgili negatif düşünceler üretiyor Freud. Carl Rogers ise insanın en temelde Bir tohum nasıl bir diyelim ki çınar ağacının tohumu, amacı nedir? Çınar ağacına dönüşmektir.
Dönüşmesidir, evet.
Bütün varlıkların da böyle kendi özünde olan şeyi gerçekleştirmek diye bir amacının olduğunu vurguluyor. İçinde öyle bir kuvvenin olduğunu, öyle bir potansiyelin olduğunu vurguluyor. Ve bu bakımdan şey aslında fıtrat kavramına nispeten bir yaklaşış. Yani bir insanın orijinal yaratılış ayarları var. İnsan bu yaratılış ayarlarından ne yapmalı? Filizlenmeli.
Bu hocam antropo var ya, her şey kötüye gider. Bir şey evet. Kendi haline kalırsa, yani bir tereyağını koysanız dışarıya 3 gün sonra bozulur. Bir eve bakım yapmasanız 3-5 sene sonra virane haline gelir.
Evet.
Bunun tersini savunuyor eşyada. Eşyada asıl olan gelişmek, güzelleşmektir diyor. Hatta yumurta örneğini veriyor sanki, işte diyor yumurtanın içinde bir şey civciv olur falan. Böyle ilginç örnekler de var. Adam çok iyimser hakikaten.
Evet.
Şimdi hocam şöyle bir
ama
şey var.
Ama tabii onun iyimserliği böyle polyannacı bir iyimserlik değil. Gerçekçi bir iyimserlik.
Çünkü adam psikolog, her gün görüyor kötülükleri.
Evet. Ve onu, o kötülüklerin üstesinden nasıl gelinebileceğine dair bir şeyi var. Bir çabası var. En temelde şunu söylüyor. İnsan özünü gerçekleştirememe durumuyla karşılaştığında, engellendiğinde bütün bu kötülükler ortaya çıkmaya başlıyor yani.
Öfke ortaya çıkar, intikam duyguları ortaya çıkar,
evet,
zarar
ilişkiler bozulur vesaire. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken insanın kendi özünü harekete geçirmesini sağlamak, kendini gerçekleştirmek kavramı işte. Varoluşçu, insancı psikologlar arasında çok yaygın. Rogers bu kavram üzerinde çok duruyor ve aslında kendi çocukluğunda içe dönük, sessiz bir çocuk, yeteneklerini harekete geçiremeyen bir çocuk. Aslında geliştirdiği kuram, teori kendi problemlerine çözüm için aslında geliştirdiği bir şey. Kendi yaşam öyküsünden hareketle bir kuram geliştirmiş oluyor. Aslında bir kuşak için, yani mesela bizim kuşak daha çok şeydir, içe dönüktür, çekingendir, haddini bilir ama kadrini bilmez bir kuşaktır. Bizim kuşaklar için Carl Rogers'ın görüşleri çok şey, işlevsel. Orada çok anlamlı. Ama tabii insanlar hiç durmadan değişiyor. Şimdi yeni kuşak narsist bir kuşak. Dolayısıyla narsist bir kuşakta artık yeni tezler geliştirmek gerekiyor.
Hocam şimdi zaman zaman ufak evlatlarımızla beraber sohbetlere, muhabbetlere katılıyoruz. Diyelim ki biz yaşlı başlı insan olarak söz almaya korktuğumuz bir ortamda 9 yaşındaki bizim Abdullah bir soru soruyor mesela. Ben de dini bir sohbet, ciddi bir sohbet.
Evet.
Bu benim aklıma yatmadı deyip çıkıyor. Şimdi hakikaten biz hocam çok şey yetişmişiz. Yani had bilmekten başka bir iş yapmamışız. Yeni nesilde maşallah tam tersi kadir biliyor. Hocam bir şey anlatacağım. Şimdi burada bu hani kendini bilmek, kendini gerçekleştirmek dedik ya. Şimdi Mevlana'da çok güzel bir hikaye var Mesnevisinde. Tavuk efendim yumurtaları arasında bir tane deniz kuğusu veya kazının yumurtası karışıyor. Tabii o kuluçka süresi bitince civcivler çıkıyor. İşte biraz farklı biraz ama neticede o bir tüylü mühlü kuş türünden bir hayvan. Bir süre sonra tabii kaz gelişip efendim kaz olunca kümese sığmıyor artık. Denize gitmek istiyor. Denizin kenarına gidiyor, suyuna bakıyor falan. Bütün o kardeşleri, tavuk kardeşleri de aman ne olur kardeşimiz sen sakın bu denize girme, boğulursun. Bu deniz seni mahveder. Bak biz ne güzel kümesteyiz. En son diyor ki siz bu pislik içinde kala kalın diyor. Biliyorsun kümesler biraz affedersiniz pistir.
Evet, evet, evet.
Dar alanda olduğu için tavuklar. Ben artık diyor denizlere açılacağım diyor. Ve bu kazlar biliyorsunuz çok temizdir. Çünkü o, evet. Yani denizde, gölde yüzdüğü için tertemiz su. 24 saat banyo yapan bir hayvan bu yani.
Evet.
Bunda kirli bir pislik olur mu? Şimdi oradaki kaz kendini geliştirmek, gerçekleştirmek istiyor. Ama ayağına sarılanlar işte kendi ailesi. Tavuktan olan civcivler. Şimdi o yüzden insanın kendini keşfetmesi, ben neyim, ben kimim demesi o kadar önemli ki. Çünkü bütün ondan sonra gelişim sizin ne olduğunuza bağlı. Şimdi bazen hocam haberleri okumuşsunuzdur. İşte kedi diye aldılar, bilmem aslan çıktı falan diye. Çünkü küçükken pek çok hayvan birbirine benzer. Bir çakal yavrusu, bir kurt yavrusu, bir köpek yavrusu belki.
Ayırt etmek zor o zaman.
Çok bilmeyen, hani veteriner olmayan bir insan için aynıdır. Alırsınız, büyütürsünüz, bakarsınız ki aslan yavrusu. Veya ne bileyim bir çakal yavrusu yani. Olacak iş değil. Şimdi bunun gibi insanın kendini ne olduğunu bilmesi önemli. Yoksa yanlış gıda verirsiniz. Yani siz bir atı ne bileyim işte aslan gibi görüp de ona et verirseniz at ölür. Veya bir aslana da ya sen vejetaryen ol, Evet. Ayıptır, günahtır senin yaptığın ceylanları yeme. Sen ot ye, işte patates ye derseniz aslan da öldür. Herhalde aslanlar pek bitkisel beslenmiyor.
Evet.
Şimdi fıtratı keşfedemezsek doğru, bütün yani yanlış bir düğme ilikleyince hani bütün düğmeler yanlış iliklemiş oluyor ya, sanki böyle bir durum var.
Bir tanesini yanlış ilikleyince hepsi birden şey oluyor.
Sanki hocam psikolojide bu var değil mi şu anda, yani en başta insan nedir, kimdir, işte modern bir maymundur veya komputer deyince.
Tabii dönüp dolaşıp oraya giriyorsunuz ve insanın diğer taraflarına artık şey saymaya başlıyorsunuz. Bir hastalık saymaya başlıyorsunuz. Şimdi diyelim ki siz insanın manevi boyutunu kabul etmiyorsunuz. Eğer bir insanda manevi arayışlar başlarsa bunu hemen şey kabul ediyorsunuz.
Hastalık.
Hastalık kabul ediyorsunuz ve tedaviye başvuruyorsunuz. Hemen ilaçları dayıyorsunuz.
Allah Allah.
Hemen psikoterapilerle. Şimdi normalleştirme kavramı hocam psikiyatride ve psikoterapide çok tartışılan bir kavram. Normallik nedir? Şimdi normallik fiilen bakıyorsunuz hocam aslında şey, herkes gibi olmaktır. Tam kapitalizmin istediği şey yani.
Çoğunluğa uydum kalabalığa demektir.
Uydum hazır olan kalabalığa moduna sokmaya çalışıyor. Bu tabii şey, çok tartışılan bir şey. Bir de psikiyatri ve psikoterapide birine Amerika'da yapılan bir psikiyatri profesörü bir deney, sosyal deney yapıyor. Asistanların 10 tanesini ruh hastası numarası yaparak yapmalarını istiyor bir hastanede. 8'ini içeri alıyorlar. Rakamları farazi söylüyorum. Yani 8'i normal olduğu halde kendini hasta diye yutturuyor. İki içeride hepsi normalleşiyor ancak ikisi dışarı çıkabiliyor.
Allah Allah.
6'sı içeride kalıyor. Şimdi sistemin bu kadar çok hata vermesi çok tartışılıyor ve antipsikiyatri akımının gelişmesinde çok büyük şey ediyor, etki oluyor. Şimdi dolayısıyla bir terapisti seçtiğiniz zaman, terapistin sufi olursa da öyle bir başlık atmıştım. Terapisti seçtiğiniz an hasta olup olmadığınıza karar veriyorsunuz aslında. Mesela anlam arıyorsunuz, yaşamın anlamı nedir sorusu. Diyelim ki gittiniz klasik davranışçı ve klasik bir psikanaliste, Freudian bir psikoloğa, size hasta diyecek. Yok diyelim ki varoluşçu insancı psikoloğa gittiniz, diyelim ki Viktor Frankl'a gittiniz, ha sen şimdi esas insan olmaya başladın
aferin
diyecek.
Sana.
Ama diyelim ki siz manevi arayışlarınız başladı. Manevi arayışlarınız başladı. Şey bile varoluşçu insancı yaklaşım bile sizin çizginin ötesine geçtiğinizi söyleyecek.
Onlar
ama
bile
diyelim ki ama diyelim ki transpersonal psikoloğa gittiniz, onlar diyecek ki ha bak sen aslında burada daha yüksek bir düzeye doğru geçiş yapıyorsun.
Ya bizim
diyecek.
Mustafa Mert Hoca'ya gidersen size söyleyeceği budur.
Budur. Şimdi dolayısıyla seçtiğin terapiste göre sen aslında hasta olup olmadığını, bizim halk onun için mesela kendi sağduyusu vardır. Böyle kritik konularda tek bir doktora gitmez. Farklı doktorların görüşlerini alır da ona göre hareket eder yani.
Yine kendi bildiğini de yapar bazen.
En sonunda yapacak o kesin.
Hocam isterseniz bu insanın fıtratıyla alakalı ikinci bölümde biraz daha birkaç konuya girelim. Çünkü çok güzel bir şey söylediniz hani. Uydum kalabalığa dedirterek insanları fıtratın dışına çıkarmak.
Evet, bu arada şeyle ilgili, Rogers'la ilgili şunu da vurgulamak lazım. Rogers herhangi bir psikolog değil. APA, Amerikan Psikoloji Derneği var, birliği var. Çok dünya ölçeğinde tabii referans sayılan kurumlardan bir tanesidir. Bir dönem orada başkanlık yapmıştır yani. Uluslararası merakları da var. Mesela Viyana Barış Projesi diye bir proje oluşturuyor. 13 tane ülkenin liderini buraya davet ediyor 1985'te. Ve Viyana'da yani dünyanın barışı nasıl sağlanabilir? Şimdi 1985 yani Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı dönemler.
Hitler silahların değil mi?
Evet. 89'da Berlin Duvarı yıkılacak ve Soğuk Savaş çözülecek. Ama 85 en kritik zamanlardan bir tanesi. Bu anlamda şey yani böyle hayatın içerisinde bir insan.
Evet, ikinci bölümde devam edelim kıymetli hocam. Peki kıymetli dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın, kısa bir araya giriyoruz.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin, yeni katılanlar için hatırlatayım ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Şimdi hocam çok önemli bir şey söylemiştiniz ilk bölümde. Dediniz ki yani bu sistem bizi kalabalığa uydurarak en olmadık, en efendim fıtrata zıt şeyleri bize kabul ettirmeye çalışıyor. Hocam son zamanlarda işte insanın cinsiyeti dahi gündeme geldi. Yani belki kaç bin senedir hiç kimsenin aklına gelmemiştir.
Evet.
Herkes erkektir ve kadındır yani, bitti. Bunun ötesi yoktur. Ama şimdi yeni bir dayatma ve bunu popüler hale getirerek insan kendi cinsiyeti kendi seçer. Ya nasıl seçer Allah aşkına? Yani kadın olan kadındır, erkek olan erkektir. Allah bu şekilde yaratmış. Kainatın sistemi bu şekilde. Adem babamızdan ta bugüne kadar böyle devam etmiş. Yok şimdi efendim sosyal cinsiyet, bilmem ne cinsiyet. İnsanlar kendi cinsine kendi karar vermeli. Yani ben şimdi hocam kendim zengin olmaya karar verebiliyor muyum? Ben şimdi akşam yattım, dedim ki ya bugün sabah ben bir psikiyatri doktor olmaya karar verdim. Desem evet. Ne derler hocam bana?
Güderler ya, kafayı yedin derler.
Hangi 5-10 sene çalışsa insan bunu olabilir, değil mi? Çok da zor bir şey değil esasında.
Evet.
Ben sabah kalksam desem ki İstanbul'un en iyi mimarı benim. Gerçi hiçbir mimari çizimim, planım, projem yok ama kendimi öyle hissediyorum. Toplum baskısı beni şu ana kadar falanca meslekte göstermişti. Ben şu anda olmadık bir iddiada bulunsam kıymetli hocam, adamı tımarhaneye kapatırlar.
Evet.
Tabi. Ama şimdi yıllarca erkek olarak yaşamış bir insan ben kadınım diyecek veya bilmem cinsiyetsizim diyebilecek. Yani o kadar makul, yani vahiy olmadan bazen hocam işte dediniz ya siz, ölçü nedir?
Evet.
İşte ölçü bu, bazen çoğu durumda vahiydir. Çünkü Allah-u Teala sen şusun diyor. Seni şu şekilde yarattım diyor. Hatta hocam Mülk Suresi'nde çok ilginç bir ayet-i kerime var. Hiç yaratan bilmez mi?
Evet.
Yarattığını. Yani siz bir makine üretmişsiniz.
Evet. Kulağının kılavuzunu bilmiyorsunuz.
Yani böyle bir şey olmaz. Bu sebeple yani bence Rogers sanki biraz daha fıtrata dönmeye çalışıyor.
Evet. Şey hocam, Anthony Giddens çok önemli bir sosyolog. Onun Mahremiyetin Dönüşümü diye bir kitabı var.
Kim hocam, tekrar söyleyin.
Anthony Giddens.
Evet.
Mahremiyetin Dönüşümü kitabı var. Orada kısaca şunu söylüyor bizim açımızdan. Şimdi cinselliği yasaklamak, şeyde olduğu gibi diyelim
ki,
ruhbanlıkta olduğu gibi yasaklamak bir aşırılık. Ama cinselliği hiç kuralsız bırakmak da, %100 serbest bırakmak da,
o da bir aşırılık.
İskandinav ülkelerindeki cinsel devrim vesaire. Şey diyor, bu cinsellikle ilgili aşırı serbestliği ve kuralsızlıklar insanları artık doğal cinsellikten haz alamayacak noktaya getiriyor. Bu defa
iğrençliklere başvuruyor.
Bu defa aşırılıklara doğru gidiyor. Şimdi dolayısıyla cinselliği tümüyle yasaklamak da, tümüyle kuralsız hale getirmek de, herkes her istediğini yapar hale getirmek, ikisi de aşırı bir nokta. Şimdi ama sonuçta bunu Batı yaptığı için, Batı bu defa olağan cinsellikten şey alamıyor. Yeterince bir doyum alamıyor. Alamayınca marjinalleşiyor. İşte LGBT...
Ama marjinalliği de merkeze koyup
şimdi
normal budur.
Tabii şimdi LGBT o kadar güçlendi ki, mesela hocam Amerika'da da şey, eşcinsellik şey de, bir ruhsal hastalık evet, kabul ediliyordu aynı zamanda. Psikiyatri tanık kitabında ruhsal hastalık olarak kabul ediliyordu eskiden. Ama sonra ne oldu? Sonra o kadar yaygınlaştı ki politik bir güç haline geldiler. Amerika'da Demokrat Parti'nin en önemli güç kaynaklarından bir tanesi LGBT.
Evet.
Ve onlar üzerinden onların oluşturduğu politik baskıyla bu psikiyatri tanı kitabı DSM, Türkçe okunuşu kısa adıyla DSM'deki tanı değiştirildi. Yani sonuç olarak bunlar politik bir güç Amerika'da, Kanada hele ve buradan başlayan bir dalgayla beraber LGBT artık şey hale geldi. Nasıl diyelim ki, Batı'da referanslar vardır hoşgörülü olduğuna dair. Mesela diyelim ki Yahudileri şey etmeyeceksin. Dışlamayacaksın, horlamayacaksın. Ha, her durumda yücelteceksin. Ya da diyelim ki teorik olarak zencileri, ırkçılık yapmayacaksın diyelim ki.
Yapıyorlar ama
teorik olarak. Evet. Teorik olarak. Şimdi şeyi de bu hale getirdiler.
LGBT'yi.
Üstelik buna bir de şey eklediler. Pozitif ayrımcılık eklediler. Onlara pozitif ayrımcılık sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla bu şey politik güç şeyi değiştiriyor. Yani bilim bizim sandığımız kadar nesnel yürümüyor, objektif yürümüyor. O da sosyal, kültürel,
baskılara politik güçlerden
etkileniyor ve Türkiye'de de şu anda psikiyatri ve psikoterapide eşcinsellik bir şey değildir. Hastalık değildir. Amerika'da hala şey var. Belli noktalarda direniş var. Diyelim ki eşcinselliğini açıklayanlar yakın zamana kadar Amerika'da subay olarak askerlikten atılıyordu. Şu anda devam ediyor mu bilmiyorum bu uygulama. Ama en son direniş noktalarından bir tanesi oydu. Tamam diyor, ruhsal hastalık değil ama bizim için uygun değil diyordu orada.
Askerlik. Şimdi hocam en son ben size bir şey anlatayım. Geçenlerde beni bir Müslüman aktivist aradı. Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan bu tür Müslüman olup da yanlış yönelişler olanları Türkiye'ye getirip burada terapi yapacaklar. Sebebi niye? Bunu Almanya'da yap, İngiltere'de yap, Amerika'da yap, daha ucuz. Orada yasak olduğu için diyor. Hatta suç olduğu için. Biz diyor yani bunları getirip Türkiye'de terapi yapacağız. Bize bir işte otel bul. Sakin bir köşede olsun. Kimsenin gelip gitmediği bir yer olsun. Çünkü özel bir durum olduğu için. Yani ne hallere düştük. Dua edelim de biz Türkiye'mizde inşallah insanın fıtratıyla alakalı Allah'ın koyduğu, vahyettiği gerçekleri savunabilelim. Eğer savunamazsak şunu söyleyeyim. Bir süre sonra Türkiye'de de bunları anormal olduğunu söylemek suç hale gelecek. Yani fikir özgürlüğü de yok biliyorsunuz.
Evet.
Şu anda mesela Batı'da Yahudilerle alakalı bir gerçeği söylemek de suç.
Evet.
Diyelim İsrail işte Filistin'de masum Filistin'den öldürüyor demek antisemitizm şeyine giriyor.
Kategorisine giriyor, evet. Şeyi aforoz etmişler. Roger Garodi.
Evet.
Siyonizm dosyası diye kitap yazmıştı ki
tabii.
O şeyi eleştiriyordu. Siyonizmi eleştiriyordu.
Yahudileri eleştirmiyor. Yahudilik başka, Siyonizm başka.
Siyonizm bir politik ideoloji yani.
Yani şimdi IŞİD'i eleştirenler esasında yani gerçek samimilerse Müslümanı eleştirmiyor esasında. IŞİD'i eleştiriyorlar.
Evet.
Öyle bir şey yani. IŞİD neyse.
Evet.
Siyonizm de o esasında. Ama Müslümanlara gelince herkes eleştiriyor. Herkes saldırabiliyor rahat rahat her konuda. Ama Yahudiliğe geldiği zaman mesela onların yaptığı soykırımlar işte Filistin'de yaptığını söyleyemiyorsunuz. Sadece onların öldürüldüğünü söylemek serbest dünyada. Yahudiler soykırıma uğramıştır demek serbest. Hatta bu alkışlanıyor. Ama Yahudilerin yaptığı diğer modern zulümler şu anda işte Filistin'de yapılıyor değil mi hocam?
Evet.
Bunları söyleyemiyorsunuz. Lafı şuraya getireceğiz. Yani insanın fıtratıyla alakalı bir yanlış yapıldığı zaman bunun çok ciddi neticeler oluyor toplumda. O yüzden bizim yani bu tür insancıl, humanist psikologları da belki savunurken hep İslam'ın bu efendim ölçülerini de hocam psikoloji sahasında da
kullanmak gerekiyor.
Kullanmamız lazım.
Kesinlikle.
Yoksa kendi bildiğimiz dalı keseriz yani.
Evet. Hocam Muhammed İkbal Büyük Üstad Esrar ve Rumuz. Esrar Rumuz kitabı var. Ali Nihat Tarlan rahmetli çevirmişti.
Evet.
Orada bir şey anlatıyor. Arslan'ın koyunlaşma hikayesi. Koyunlar kendi aralarında diyorlar ki ya bu aslanla biz böyle başa çıkamayız. Biz şey derim, aslanla görüşelim. Biz aramızdan her defasında bir kurban seçip verelim. Yani bütün bir sürü kaygı yaşamasın, telaş yaşamasın. Şey derim, böyle verelim diyor. Ve aslanla gidip anlaşıyorlar. Böylece aslan da şeye rahata
kavuşuyor.
Rahata kavuşuyor. Nasılsa bana her defasında şey gelecek yani, hazır gelecek. Sonra ona telkinde bulunuyorlar. Sen işte yani böyle avlanmak günahtır, yanlıştır. Sen ot ye, bak kan dökme, ot ye vesaire. Ve aslan kendi doğasına, kendi fıtratına aykırı hareket etmeye başlıyor. Ve zamanla pençeleri dökülüyor, dişleri dökülüyor. Hiç işe yaramaz bir şey geliyor yani.
Varlık oluyor.
Hale dönüşüyor. Şimdi bizde şöyle bir şey de oluyor hocam. Din adına kültür, insanlar kendi gelenekleriyle beraber kendi çocuklarının yeteneklerini öldürebiliyor. Onları çok çekingen, ürkek, içe dönük yapıyor. Halbuki bu şey, mesela bir ara yazmıştım. Yani İslam'ın öngördüğü haya sahibi olmaktır.
Haramlardan kaçmak, Allah'tan utanmaktır.
Evet, Allah'tan utanmak. Ama bizde o neye dönmüş? Utangaç ve çekingenliğe dönüşmüş.
Her gördüğüne utanan insan.
Kendi hakkını savunmaktan, hakkını ifade etmekten çekinen, kendini anlatmaktan çekinen insan. Halbuki bu bir sosyal fobidir. Bu bir tedavi edilmesi gereken durumdur. İslam'ın öngördüğü, tasavvufta işlenen hayadır. Şimdi düşünün ki hocam, sufiler utangaç, çekingen insanlar olsaydı bu kadar İslam'ı yayılır mıydı? Yani bütün bir Afrika'ya, Balkanlara, öbür tarafta Endonezya'ya, Çin'e kadar sufiler ulaşmış. Arnold İntişar İslam tarihinde şeyi anlatır yani, Sufiler aracılığıyla İslam'ın yayılışını vurgular. Şimdi utangaç ve çekingen insan olsa Sufiler bunu yapabilir mi yani?
Osmanlı döneminde de her padişahın neredeyse bir şeyhi var ve şeyhler padişahlara karşı bile çok açık sözlü.
Evet.
Onları eleştirebiliyorlar. Başkaları korkarken makamı kaybederim, vezirlik gider,
evet,
bakanlık gider derken Sufinin zaten bir makamı mevkisi yok.
Evet.
Maddi olarak gayet açık ve net bir şekilde padişaha istediğini söyleyebiliyor. O yüzden dediğiniz gibi çekingenlik ayrı bir hastalık.
Evet.
Ama haya dediğimiz şey esasında İslam'da çok güzel bir şeydir. Allah'tan utanmak, bir haram işlerken. Yani şimdi Allah'ın koyduğu nizam evet, bozmamak.
Ama biz çocuğa şeyi aşılıyoruz. Utangaç ve çekingenliği aşılıyoruz ve buna haya diyoruz, İslam diyoruz. Yani aslında çocuğu tırnak içinde şey diyoruz işte, fıtratını zedeliyoruz yani.
İmam Gazali hocam bu çok acayip güzel bir psikolojik açıklama getirmiş. Bu haya ve riya meselesine. Diyor ki bir çocuğa siz direkt yani çok güzel bir iyiliği anlatamazsınız. Mesela çocuk daha yeni okula giriyor. Okuma yazma öğrenip oğlum sen büyük doktor olacaksın desen ya ben doktor olmak istemiyorum der çocuk. Büyük mimar olacaksın, büyük ilahiyatçı olacaksın desen çocuk bana ne bunlardan der. Ama babası der ki akşam sana şeker vereceğim. Yazın sana bisiklet alacağım dese çocuk için bu daha büyük motivasyondur. Ve herkes seni sever, herkes seni baş tacı yapar desen çocuk için bu daha büyük motivasyondur.
Evet.
Sonra diyor o riyadan diyor artık belli yaşa gelince ondan da kurtarılır. Önce derken de hocam hayal alakalı. Oğlum bak böyle yaparsan herkesin ayıplar. Bu normal gelişim süreci İmam Gazali'ye göre. Ama belli yaşa gelince oğlum artık insanları boş ver. Hani bu melametlik diyoruz hocam.
Evet evet.
Böyle yakafune levmetelayim. Oğlum insanlar sana ne cenneti var ne cehennemi varsa esas Allah'tan kork. Bazen hocam biz o gelişim sürecinin ikinci şeyinde kalabiliyoruz yani. Hep insanlardan gelecek eleştiri ve işte tebrikleri büyüterek orada kalırsak o hastalık. Yani bir çocuk dediğin gibi Allah'tan kork diyemezsin küçük bir çocuğa. Öğretmenin kızar dersin, işte efendim arkadaşların seni sevmez diyebilirsin belki. Yaptığı yalan söylersen seni arkadaşların sevmez. Dışlar demek hocam normal. Çocuk yani yalanı yalan olduğu için değil de arkadaşların sevgisini kazanmak için belki yalan bırakır, söylemez o yaşta. İmam Gazali hocam çok büyük psikolog ya. Ben de geçen bunu görünce hayran kaldım.
Evet.
İmam Gazali diyor ki bütün işlerde tedricilik asıldır diyor. Çok özür dilerim. Bir insan diyor bir yerde gömleğine bir parça kan dökülse ve o kanı diyor kurumanın çok özür dilerim ama önce bevilde iş yerek üzerine o
evet,
kanı giderir. Çünkü diyor silik denen şey suyla yıkanılınca temizlenir. Ama kan kurursa artık o gömlek kullanılmaz hale gelir.
Leke kalır o.
Şimdi ne kadar güzel bir şey. Yani tedricilik asıl. O dediğiniz sizin hocam var ya başkalarına utangaçlık falan filan.
Evet.
Onun eğitimde yani İhya İslam eğitiminde bir yeri var. Başkalarını ölçü almak. Ama o çocukken. Biraz gençlik yaşında akıl bari olduktan sonra artık toplumdan çok Allah ne der?
Evet.
Bunu Kur'an ne der? Eğer yalan söylemek yanlışsa ticarette İslam'a göre bütün tüccarlar yalan da söylese sen yalan söyleyemezsin.
Evet.
Artık ya, toplum aşıyorsun.
Ya biz öyle hale geldi ki bizim kuşak hocam minibüste para üstünü istemeye utanır yani. Söyleyemez ya. Ya niye az para? Ya az çok yani.
İşte gelişim şeydir. İkinci bölümünü tamamlayamamışız.
Evet.
Çocukken annelerimiz babalarımız o kadar biliyormuş. Toplum Müslüman olduğu için belki bunu öğretmişler ama tabii toplum şimdi hızlı değişiyor artık. Toplumun yanlışları maalesef çoğalmaya başladı. Yani
evet.
Haramlar helallar haram olmaya başladı. Böyle bir toplumda sadece topluma bakarak da tavır almak yanlış dediğiniz gibi hocam.
Evet. Şey Karacırsa aslında hocam kendi çocukluğunda böyle bu anlamda bir eziklikler yaşamış ve içine kapanmış bir çocuk. Aslında kendini gerçekleştirme kuramı, kendini gerçekleştirme kavramını özellikle bunun için geliştiriyor.
Yani toplumdan ayrı olarak da fert olmak, evet, ferde göre hareket etmek.
Ve şey yani sonuçta sen bir yetenekler bataryasısın. Senin varoluşunda özünde bunlar var. Sportif yetenekler var, müzikal yetenekler var, bilişsel yetenekler var, sosyal yetenekler var. Var da var. Ama sen ne yapıyorsun? Sen diyelim ki hocam tevazuyu aşırıya götürdüğün zaman ne oluyor? Zillet oluyor.
Evet.
Şimdi kendine o gözle baktığında bu yeteneklerini görmez oluyorsun. Halbuki onlar Allah'ın sana verdiği nimetler. Ve sonra sümmeletüs elüne yemeyizin aninayim.
Hocam hatırlasana.
Yani Allah sana verdiği nimetlerden suale çekecek. Tabii. Tekasür suresinde ayet.
Tabii.
Sen şimdi zillet adı altında tevazu diye zillet de kendine bakarsan şey buna benlik kavramı diyor Carl Rogers. Benlik başka şeydir diyor. Benlik kavramı başka bir şey. Benlik kavramı diyor senin kendinle ilgili algın. Yani sen kendini çok aşağılarsan, çok küçümsersen, yeteneklerini görmezden gelirsen bunlar harekete geçiremezsin diyor yani.
İbn Haldun'un çok güzel bir sözü var hocam. Aşırı mütevazi olursan diyor, orta halli insanlardan çok nasihat dinlersin diyor. Yani senden daha alttaki insanlardan bayağı nasihat dinlersin.
Evet. Hele bizim Karadeniz'de olursa hocam var ya.
Eyvah. İmam-ı Gazali hocam bütün duygularda itidali tavsiye ediyor.
Evet.
Yani ne diyor? Aşırı cesaret. Böyle yani gözü pek dikleriz ya. Saldırayım, döveyim, 10 kişi, yürü gibi 20 kişi. Yok. O da kötü. Korkaklık da kötü. Orta cesaret.
Evet. Yani böyle, aslında denge. Yani dengesiz oluyoruz diğer durumlarda. Korkaklık da bir dengesizlik. Tabii. Deli cesareti de bir dengesizlik. Ama ihtiyatlı bir cesaret ise denge. Yani çağımızın zaten en büyük sorunlarından bir tanesi denge aslında.
Hocam İmam Gazali gerçi biz sizle baştan sona okumuştuk.
Evet.
Pek çok şey ama hakikaten büyük insan. Diyor ki istikamet hani biz çok zor deriz ya. Peygamberler için istikamet çok iyi olmak zor değildir diyor. Peygamberler için bile en zor olan şey dengeli olmaktır. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra Huneyn kazasından dönüşte Mekkeli eski müşrikler, yeni Müslüman olmuşlar. Kimisine koyun sürüsü veriyor, kimisine deve sürüsü veriyor. Medineli muhacirlere, işte Medineli ensara hiçbir şey vermiyor. Veya çok az bir şey veriyor. Ensar bile bu dengeyi anlayamamış. Yani peygamberimizin hareketini dengesizlik olarak görüp diyorlar ki ya peygamber kendi akrabalarını gördü ya artık. Bizi de unutmaya başladı. Mekkelilere kavuşunca biz Medineliyiz. Gerçek akrabaları Mekkeli. Şikayetler peygamberimizin kulağına gidince onları çağırıp diyor ki ya diyor uzun bir hikayesi aslında çok acı, güzel bir hikayesi var onun da netice şunu söylüyor. Sizin diyor iman kalbinize yerleşti artık. Siz parayla pulla dini iman değişmezsiniz. Ama bu Mekkeliler daha dün müşrikti. Dün bana karşı savaştılar. Bugün Müslüman oldular. Daha diyor din kalplerine yerleşmedi. Ben onlara deve sürüsü, koyun sürüsü vererek onların imanlarını takviye ediyorum. İslam'a ısındırıyorum şeklinde. Deyince tabii bütün ensar ağlıyor. Hatasını anlıyorlar. Şimdi denge çok zor hocam. Sizin o bölgede dengesizlik birazcık olabilir.
Bizim arazi marjinaldir.
Arazi biraz çok şey olduğu için sivri ve dereli tepeli olduğu için sizde.
Evet, bizim insanlarımız da öyledir Karadeniz'de. Gerçi Doğu Karadeniz daha öyle.
Evet.
Hatta şeye geldin mi? Doğu'nun da doğusu aslında. Mesela Ordu'ya geldin mi? Ordu daha böyle şeydir.
Munis insanlar.
Munis'in ova çünkü hocam. Şimdi ova başka, Samsun hakeza. Şimdi Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Şimdi bunu Trabzon'da diyemezsin, Giresun'da diyemezsin çünkü dereler nasıl yukarı aksa? Koskoca dağ. Ama Ordu ova. Yukarı akar mı dereler? Bazen akabilir yani.
Hocam ben bir Trabzon'a gitmiştim. Ödüm patladı. Böyle hep köylere tırmanıyoruz dağların evet. tepesinde. Yollara çok dar.
Evet.
Yani arabanın tekeri bir karış sağa sola esnese
evet.
gittik yani uçuruma.
Hocam tefekkür mevkle dağlara çıkıyorsunuz orada.
Eyvallah. Hocam çok güzel bir konulara girmiştik. İnşallah haftaya devam ederiz. Carl Rogers'ın biraz hayat hikayesinden. Biraz da tabii biz gerçek niyetimiz bütün psikolojik sistemleri İslam ölçüsüne vurarak dengeli bir hocam konuma getirmek diye düşünüyoruz.
Evet.
Olabildiğince tabii gücümüz ne kadar yeterse. Pek muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.